Sizi Vitalik ile tanıştırayım. Şu an kripto ile ilgili gördüğünüz, duyduğunuz birçok şeyi kendisine borçluyuz. Vitalik 28 yaşında bir bilgisayar programcısı. Kendisi şu anda teknik olarak dünyadaki en önemli insanlardan biri. Çünkü yarattığı teknoloji binlerce dijital para, finansal sistem ve topluluktan oluşan küresel bir değerler sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu teknolojinin adı Ethereum. Bugün piyasa değeri 5 trilyon 29 milyar 267 milyon 208 bin 717 Türk lirası. Bu da onu Bitcoin'den sonraki en güçlü blockchain ağı yapıyor. Ama sadece bu değil. Ethereum'un Bitcoin'e kıyasla çok önemli farkları var. Çünkü Ethereum programlanabilir bir blockchain ağı imkanı veriyor. Yani blockchain ağının üzerine uygulamalar yazabiliyoruz. Yani ilk bölümümüzde bahsettiğimiz akıllı kontratları blockchain'e gönderip farklı uygulamaları çalıştırabiliyorsunuz. Vitalik 2000 yılında Rusya'da 6 yaşında bir çocukken bütün bunları hayal etmiş miydi bilmiyoruz. Ama matematik, ekonomi ve programlamaya ilgisi daha o yaşlarda başlamıştı. Vitalik henüz 3 yaşındayken üstün zekalı çocuklar için özel eğitim veren bir sınıfa yerleştirildi. 17 yaşında bilgisayar bilimci olan babasından Bitcoin'i öğrendi. Vitalik Buterin liseyi bitirip Waterloo Üniversitesi'ne başladı ve ileri düzey dersler aldı. Ardından Tor projesinin ve kayıt dışı mesajlaşmanın yaratıcısı Ian Goldberg'e asistanlık yaptı. 2013 yılında yola çıkıp farklı ülkelerde kodlama alanında aynı ilgi alanlarını paylaştığı geliştiricileri ziyaret etti. O yılın sonunda Toronto'ya döndü ve hayatımızı değiştirecek yeni bir teknoloji olan Ethereum'un white paper'ını yani teknik makalesini yayınladı. Bundan bir yıl sonra bir yatırımcıdan 100 bin dolar destek alarak üniversiteyi bıraktı ve tam zamanlı olarak Ethereum için çalışmaya başladı. Buraya bir parantez açayım. Bizim de programımızın temeli bu white paper kavramına dayanıyor. Günümüzde yeni çıkan bütün blockchain projeleri için bir white paper bulunuyor. Ama bunlar anlaşılması çok zor teknik makaleler. Ancak mühendisler anlayabiliyor. Bu programda sizin için bu white paper'ları inceleyip hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ethereum şu anda dijital paralara, küresel ödemelere ve birçok uygulamaya ev sahipliği yapan bir teknoloji. Hem ağın kripto para birimi olan Ether ile hem de NFT gibi teknolojilerle meraklılarına değer ve para kazandırdı. Kazandırmaya da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü çok daha verimli bir sistemle çalışan Ethereum 2.0'ın bu sene devreye girmesi planlanıyor. Ethereum 2.0'ın zaten çok uzun bir zamandır devreye girmesi planlanıyordu ama teknik sıkıntılardan ötürü sürekli erteleniyordu. Ancak çok büyük bir ihtimalle bu yıl artık çıkması planlanıyor. Bundan detaylı olarak bahsedeceğiz ama ondan önce Ethereum ağını biraz tanıyalım. Vitalik kardeşimiz vizyoner bir insan. Bir geliştirici olduğu kadar bir düşünür de. Ethereum'u geliştirirken de aklında şu vizyon var. Herkese açık bir internet ve herkese açık bir ekonomi. Bugün milyarlarca insan banka hesabı açamıyor. Bazılarının ödemeleri bloke ediliyor. Ethereum'un merkezi olmayan finans yani DeFi sistemi her an operasyonel durumda ve kişiler arasında ayrımcılık yapmıyor. Burada sadece internet bağlantısıyla dünyanın herhangi bir yerine para gönderebilir, alabilir, ödünç verebilir, faiz kazanabilir veya aktarım yapabilirsiniz. Ethereum'la birçok dijital uygulama yazılabilir ve hiçbir hükümet veya şirketin Ethereum üzerinde kontrolü yok. Böylece kimse sizin ödeme almanıza veya çeşitli dijital hizmetleri kullanmanıza engel olamaz. Ancak Ethereum'un servisleri para gönderip almakla sınırlı değil. Ethereum'la varlıklarımızı değiştirilemez tokenlara yani NFT'lere dönüştürebiliyoruz. Böylece varlıklarımızı NFT olarak temsil edebilir, satabilir, kullanabilir veya takas edebiliriz. Sanatımızı değiştirilemez tokenlara yani NFT'lere dönüştürebilir ve bu eser her satıldığında otomatik olarak telif ücreti almayı sağlayabiliriz. Bugün ücretsiz olarak kullandığımız uygulamalarda ücret aslında biziz. Yani ücretsiz kullandığımız uygulamalarda bu hizmet karşılığında kişisel bilgilerimizin kontrolünü başkalarına teslim ediyoruz. Ve onlar da bu veriler üzerinden para kazanıyorlar. Ethereum hizmetleri bize kendiliğinden açık bir alan sunuyor ve sadece kişisel bilgilerimizi içermeyen bir cüzdanla tüm bu hizmetleri kullanabiliyoruz. Bu cüzdanlar ücretsiz ve tamamen bizim kontrolümüzde. Sonuç olarak Ethereum gözetime değil, değere dayalı bir ekonomi inşa etmeye çalışıyor. Ethereum üzerinde yayınlanan akıllı kontratlar sayesinde, ki bu başka bir bölümün konusu, iş yapmak için büyük şirketlerin nüfuzuna veya hukuksal sistemlere ihtiyacınız kalmaz. Çünkü önceden tanımlı şartlar ve aksiyonlardan oluşan akıllı kontratlar bir kez blok zincirine aktarıldığında silinemez ve değiştirilemez. Bu aksiyonlar da ancak anlaşılan şartlar sağlandığında gerçekleşir. Mantık çok basit. Eğer şu gerçekleşirse bunu yap. Bu şart değiştirilemez çünkü blockchain üzerindedir. İstismar edilemez çünkü tamamen şeffaftır. Manipüle edilemez çünkü merkeziyetsizdir.
Ben avukat değilim ki ne yapayım akıllı kontratı diye düşünebilirsiniz. Ama akıllı kontratlar herkesi ilgilendirir çünkü aslında bunlar basit anlaşmalardır ve hayatımıza büyük verim ve kolaylık getirebilirler. Örneğin, eğer bir ay çalışırsam maaş ver, markete para gönderirsem kargoya ulaştır. Eğer kargo 3 gün içinde ulaşmazsa parayı bana geri gönder gibi.
Geleneksel sözleşmelerde her zaman tarafların birbirine güven sorumsalı var. İnsanlar bir iş için sözleşme imzalarlar ama iş gerçekleştiğinde şartları gerçekleştirmezler. Mahkeme salonları da bu davalarla dolup taşar. Akıllı kontratlarda sadece bu durumlar değil, kişisel yorumlara göre anlaşmazlıklar da olmaz çünkü kişisel yorumlara yer yoktur. Param galericinin hesabına geçince arabanın ruhsatını benim üzerime geçir. Ethereum üzerinde kendi varlık birimlerinizi yani kendi coinlerinizi oluşturabilirsiniz. Bunlara token denir. Ki Ethereum'un ERC-20 kod sistemi birçok kripto para biriminin altyapısına ev sahipliği yapar. Tokenlarla para birimlerine, gayrimenkullere ve sanat eserlerine sahip olabilirsiniz. Peki Vitalik kardeşimiz neden bu teknolojiye isim olarak Ethereum'u seçti? Kendisi Sözcük'le bir bilim kurgu romanında karşılaştığını söylüyor. Sözcüğün fonetiğini beğenmiş ve evrene nüfuz eden ve ışığın hareket etmesini sağlayan teorik bir olgu anlamına gelen Ether kelimesini içermesi hoşuna gitmiş. Bitcoin, blockchain üzerindeki en büyük icatsa Ethereum da blockchain'in kaderini sonsuza kadar değiştiren ikinci icat. Çünkü Ethereum blockchain'i herkes için programlanabilir kılan eşsiz bir teknoloji. Böylece blockchain üzerinde çalışan uygulamalar yazabilir ve avantajlarını her sektör ve alana uygulayabilirsiniz. Bu uygulamalar Ethereum sanal makinesi üzerinde çalıştığından ve akıllı sözleşmelere dayandığından bunlara dApp yani merkezi olmayan uygulama deniyor. Burada olasılıklar her geçen gün artıyor ve ortaya heyecan verici yepyeni teknolojiler çıkıyor. Bütün bu yapıyı yönetmek için ise ilginç bir yapı var. Buradaki en büyük oyuncu Ethereum Vakfı. Ethereum operasyonları kar amacı gütmeyen Ethereum Vakfı tarafından yürütülüyor. Diğer bir oyuncu Kurumsal Ethereum İttifakı. Bu da yine kar amacı gütmeyen 2017 yılında kurulmuş bir ittifak. Buradaki olay ise şu. Büyük şirketler Ethereum teknolojisini kullanmak istiyorlar. Çünkü bu geleceğimizi belirlemede rol oynayan bir teknoloji. Başta herkese açık olan Ethereum yazılımı yerine özel bir ağ tarafından yürütülen kendi ağlarını kullanmak istiyorlardı. Ancak sonra herkese açık olan Ethereum ağını kullanıp hatta üzerine daha fazla özellik ekleyebileceklerini fark ettiler. Ayrıca bu sayede şirketler parçalanmış bir ekosistem yerine tek bir blockchain üzerinden uygulamalar üretebileceklerini anladılar. Tüm bu uygulamaların bu ağ üzerinde çalışmalarını sağlayabileceklerini fark ettiler. Böylece Kurumsal Ethereum İttifakı kuruldu. Bu Ethereum'u en çok meşrulaştıran olaylardan biri oldu.
Bugün ittifakta çeşitli blok zincir kuruluşları, araştırma grupları ve Fortune 500 şirketlerinin temsilcileri bulunuyor. Bunun içinde Cornell gibi çeşitli üniversiteler, Toyota Araştırma Enstitüsü, Microsoft, Samsung, SDS, Intel, JP Morgan, Deloitte, Accenture, ING, Kanada Ulusal Bankası, Mastercard ve Cisco gibi şirketler var. Ethereum'un yol haritasında ise bambaşka planlar var.
Şimdi ilk videomuzdaki blok zincirinin çalışma mantığını hatırlayalım. Herhangi bir para gönderme işlemi konusunda çeşitli bilgiler hash koduna dönüştürülerek bir havuza giriyor. Bu işlemler belli bir sayıda işlem barındıran bloklar halinde madenciler tarafından onaylanıyor. Bu onaylama işlemi içinde madencilerin ekran kartı gibi donanımları karmaşık matematiksel problemleri çözüp bu işlemin doğruluğuna dair onay sunuyorlardı. İşte bu onaylama türüne biz proof of work yani iş kanıtı diyoruz. Şimdi buradaki problem şu. Bu ekran kartları bu matematiksel işlemleri çözebilmek için inanılmaz miktarlarda elektrik yakıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Ethereum bir yılda tek başına Hollanda'dan daha fazla elektrik tüketiyor. Yıllık 50-60 milyon ton karbondioksitle Singapur'dan daha fazla karbon ayak izine sahip. Dünyamız için Avrupa'nın en büyük kömür santralinden 2 kat daha fazla kirlilik yaratıyor. Bu videoyu 20 bin saat izleseniz bile Ethereum'un üzerinde yaptığınız tek seferlik herhangi bir işlemden daha az karbondioksit yaratırsınız. Aldığınız bir NFT bile İngiltere'deki bir evin 2 haftada kullandığı elektrikten daha fazla enerji gerektirir. İşte öyle bir enerji. Tabii ki Ethereum geliştiricileri bu durumun farkında. Dolayısıyla hem bu enerji tüketimi çılgınlığına hem de hız ve verimlilik geliştirmeleri için uzun zamandır Ethereum'a bir güncelleme bekleniyor. Bu güncellemenin adı Ethereum 2.0. Diğer adıyla ETH2 veya Serenity. Ethereum 2.0'ın olayı sistemin biraz önce bahsettiğimiz Proof of Work yani iş kanıtı yoluyla blok onaylama yolunu terk edip Proof of Stake yani hisse kanıtı denilen yeni bir yola geçecek olması. Yani artık blok zincirindeki işlem onaylamaları için madencilerin ekran kartları elektrik harcamayacak. Bunun yerine işlemler ağa üye olan kişilerin stake hesabı denilen bir hesaba koyup kilitleyecekleri Ethereum miktarıyla yani bir çeşit kefalet yoluyla doğrulanacak. Eskiden madenciler onayladıkları blok başına ETH ile ödüllendirilirken şimdi ise yapılan işleme kefil olan kişiler işletim ücretlerini kefil oldukları oranda bölüşerek kazanacaklar. Bu yeni sistem Ethereum'un enerji tüketimini tam %99.95 oranında düşürecek. Şöyle düşünebilirsiniz. Şu an en çok enerji tüketen blockchain ağı olan Bitcoin, dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa kadar enerji tüketiyor. Ethereum'un şu anki Proof of Work sistemi İtalya'daki Pisa Kulesi kadar enerji tüketiyor. Ethereum Proof of Stake'e geçtiğinde ise bu kadar enerji tüketiyor olacak. Burj Khalifa, Ethereum 2.0. Peki, Ethereum'un eleştirilen yanları neler diye bakacak olursak, aklımıza ilk gelen gas fee denilen işlem ücretleri. Ethereum ağı üzerinde yaptığımız her ama her işlemde ağ yani madencilere ödenen bir fee var. Oyunda oynasanız, bir posta paylaşsanız
bir maymun resmi satıyor veya alıyor da olsanız bu fee'yi ödemek zorundasınız. Bu fee'yi madencilerin işlemimizi onaylaması ve sistemi çalışır halde tutması için ödenen ufak bir komisyon gibi düşünebiliriz. Ancak gas fee ağın yoğunluğuna bağlı olarak sürekli değişiyor ve işlem yapacağınız ana kadar bu fee'nin ne kadar olacağını tahmin etmek çok zor. Özellikle ülkemizdeki dolar kuru nedeniyle işlem yapmayı çok zor hale getiriyor bu durum. Ethereum kullanıcıları bu fee'lerden bıkmış durumda. Neyse ki Ethereum 2.0'la bu fee probleminin de çözüleceği öngörülüyor. Azalan güç tüketimi ve saniyede global olarak binlerce işlem gerçekleştirmeye izin veren teknoloji güncellemesi sayesinde gaz fiyatlarının büyük ölçüde azalması bekleniyor. Ethereum 2.0 güncellemesinin Haziran ayına kadar gelmesi bekleniyor. Kripto dünyası da heyecanla bu gelişmeyi bekliyor.